Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, kupamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın onu muallim olarak göndermesi ve beşeriyetin en önde gelen, en selahiyetli öğretmenlerinin, muallimlerinin peygamberler olması ve peygamberimiz olması, bunu tabi ayet-i kerimeler ifade buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam da kendisi de Allah'ın kendisini muallim olarak, bir doğruları öğreten, öğretici olarak gönderdiğini de ifade buyuruyorlar. Bununla ilgili bir hadis-i şerif ve bir rivayet şöyle. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Bakıyor orada Müslümanlar iki grup halinde toplanmışlar ve meşgul oluyorlar. Gruplardan biri Kur'an-ı Kerim okuyor ve Allah Teala'ya dua ediyor. Ama bu sadece bir Kur'an kıraati ve dua ve zikir halinde bu grup. Diğeri ise ilim öğreniyor ve öğretiyor. Birisi bir fiil, yani eğitimle, öğretimle, manayla meşgul oluyorlar. Diğer grup ise tabi duada güzel, Kur'an kıraati de güzel. O da sevap, ibadet. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam burada iki grupta olan muamelesi, bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi. Onlara selam verdi. Durumlarına baktı. Ne yaptıklarını öğrendi. Sonra da bunların hepsi hayır üzeredirler. Mescitte bulunuyorlar, ibadetle meşgul oluyorlar ve yaptıkları işlerde de herhangi bir yanlışlık yok. Hatta aksine iyi ve hayırlı işle meşgul oluyorlar. Şunlar Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyorlar. Allah dilerse onlara istediklerini verir, dilerse vermez. Ama şu grupta olanlar ilim öğrenip öğretiyorlar. İlimle meşgul oluyorlar, mana ile meşgul oluyorlar. İnnemâ bu'istu muallimen, ben de ancak bir muallim olarak gönderildim buyuruyor ve hemen ilimle meşgul olanların yanına oturuyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz hem mübarek sözleriyle, beyanlarıyla hem de fiili olarak ilimle meşgul olanların daha faziletli bir iş yaptıklarını ortaya koymuş oluyor. Hem kavliyle hem fiiliyle ilimle meşguliyetin daha ibadetten de, diğer kıraat ve duadan da daha faydalı olduğunu söylemiş oluyorlar. Hatta yine Resul Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlıyoruz. Eğer diyor bir Müslüman ilimle meşgul olduğu için, yani Kur'an-ı Kerim'in manasını, İslam'ın ahkamını öğrenmek üzere bununla meşgul olduğu için ellerini açıp da Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bana şunu ver, bana bunu ver tarzında dua etmeye zaman ve fırsat bulamaz ise, ilimle meşguliyeti sebebiyle buna fırsat bulamaz ise, Cenab-ı Hak o Müslüman mümin kulunun gönlünden geçenlere agah olduğundan dolayı onun ne isteyebileceğini, ne tür hayır muratları olabileceğini Cenab-ı Hak zaten bildiğinden dolayı o kulunun dua etmesine ihtiyaç duymaksızın onların hepsini dua etmiş gibi kabul buyurur ve duasını da kabul eder ve gereğini de yapar buyuruyor. Hakikaten insanın temel vasfı innehu kana zalumen cehula, insanda cehalet vardır. Bildiklerimiz bilmediklerimize göre çok azdır. Gerçekten insanın bilgisizliği, bilmediği şeyler çok gerçekten fazladır. Dolayısıyla bu bilgisizliğimizi ancak ilim tahsil ederek, öğrenerek, okuyarak, dinleyerek ve bilmediklerimizi öğrenmek suretiyle bu cehaletimizi giderebiliriz. Mümkün olduğu kadar gidermeye çalışabiliriz. Dolayısıyla mana üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor ki Efendimiz de burada bunun örneğini sergilemiş oluyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Yüce Rabbimiz tarafından eğitilmiş bir muallimdir, mürebbidir. Bu gerçeğin en canlı şahidi bugün onun yolunda yürümeye çalışan milyarlarca ümmetinin, inananlarının bulunmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk muhatapları genellikle terbiyesiz zor kimseler olmasına rağmen onlara mükemmel bir muallim olarak en güzel şekilde muamele etmiş, yaklaşmış. Onların eza ve cefalarına sabretmiş. Onları en güzel yollarla kendisine bağlamayı, kendisini onlara sevdirmeyi Efendimiz Aleyhisselam başarmıştır. Ve o cahiliyet toplumu, o sert tabiatlı insanlar, alemlerin Efendisi'nin etrafında kurşunla perçinlenmiş sağlam kaleler gibi kenetlenmişlerdir. Ve fedake ebi ve ummi ya Resulallah, anam babam her şeyim sana feda olsun diyebilecek derecede uğrunda mallarını canlarını feda edecek, vatanlarını terk edecek bir noktaya gelmişlerdir. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın başarılı muallimliği ve terbiyeciliği sonucunda bulurum. Gerçekleşmiştir. İşin merkezinde Resul Efendimiz'in muallimliği, mürebbiliği, tezkiyesi ve terbiyesi bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem terbiye faaliyetine önce yakın mühitinden başlamış, bu daireyi her geçen gün genişletmiş, Mekke'deyken evinde, ashabından bazı kimselerin evlerinde ve fırsat bulduğu her yerde insanlarla görüşerek dinin esaslarını onlara öğretmeye çalışmıştır. Medine'ye hicretten sonra da bu faaliyetleri yine olanca hızıyla daha kapsamlı bir şekilde devam etmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin çok kısa sürede ulaştığı bu muvaffakiyet, nübüvvet nurunun yardımıyla ama bir taraftan da uyguladığı talim ve terbiye usullerine dayanmaktadır. İnsanların gönüllerine ulaşmanın en kısa yollarını tespit için ve başarılı bir eğitim öğretim faaliyeti yapabilmek için Allah Resulü'nün tatbik ettiği bu esasları çok iyi bilmek, açık bir şekilde ortaya koymak, anlamak ve uygulamak gerekmektedir. Buna çok zaruri ihtiyaç vardır. Ve hakikaten bakıyoruz, yani ülkemize bakıyoruz, işte milli eğitimimize bakıyoruz, okullarımıza bakıyoruz, işte müfredat programlarımıza bakıyoruz, derslerimiz, ders isimleri, muhtevaları, ders kitapları, öğretmenlerimiz, talebelerimiz, ders mekanlarımız ile ahirihi, orada kendi inancımız, kendi milli değerlerimiz doğrultusunda arzu ettiğimiz çerçevede bir başarılı bir eğitim, öğretim faaliyeti yapabilmek için bütün gücümüzle uğraşıyoruz ama yine de istediğimiz seviyede başarılı olamıyoruz. Gayretlerimiz var ama istediğimiz başarı elde edemiyoruz. İşte bunları yeni baştan düşünmek, plan ve programlarımızı, müfredatlarımızı Allah ve Resulullah'ın bize öğrettiği ve yapmamızı istediği şekilde onları gözden geçirmemiz, işin temeline Allah inancını, ahiret inancını, peygamber nübüvvet inancını ve hesap, ahiret hesabını işin merkezine koyarak dünya ve ahireti kuşatacak şekilde bir anlayışla bu programların yeniden Resul Efendimizin örneklediği şekilde düşünülüp gerçekleştirilmesine günden güne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin ümmetiyle ilgili olarak, ashabıyla ilgili olarak önemli vazifelerinden birisi de onları terbiye etmesi, onları tezkiye etmesi. Çünkü Cenab-ı Hak "ve yüzekkihim" buyurmak suretiyle o peygamber aynı zamanda yani sadece insanlara Allah'ın ayetlerini okumakla yetinmez. Onlara kitap ve hikmeti de öğretir. Yine öğretmekle de yetinmez. "Ve yüzekkihim" onları aynı zamanda bir fiil eğitir, terbiye eder, tezkiye eder buyurarak yani peygamberimizin terbiye ve tezkiye vazifesine dikkat çekiyor ayeti kerime. Dolayısıyla terbiye çok önemli. İşte anne babanın çocuğun terbiyesi, okulda öğretmenlerin öğretimle beraber öğrenciyi terbiye etmeleri, yine her seviyede kurumlarımızın ve ilgili şahısların gençlikle alakalı o terbiye, tezkiye vazifesini yerine getirmesi çok önem arz ediyor. Terbiyeyi şöyle tarif etmemiz mümkün: yetiştirme, kabiliyetlerini geliştirme, bilgi, tazim ve edep öğretmeye, iyi ahlak, nezaket, görgü, hafif ceza verme, alıştırma, talim, eğitim, ilmi gibi manalara, eğitim ilmi gibi manalara gelmektedir. Bu işlerle meşgul olan kimselere de mürebbi denir. Dolayısıyla terbiye çok kapsamlı bir şey. Çok kapsamlı bir şey. Bir varlığı Yüce Rabbimizin terbiyesinden bahsedecek olursak, ki ayet-i kerimede Elhamdülillah Rabbil Alemin Fatiha suresinde Yüce Rabbimizin Rab sıfatından bahsediliyor ve Cenab-ı Hak kendisini bütün alemlerin Rabbi olarak tanıtıyor ve en büyük terbiyecinin, mürebbinin kendisi olduğunu söylüyor ve Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatla alakalı, bütün alemlerle alakalı mürebbi oluşu, onları terbiye edişi burada bizim dikkat nazarlarımıza sunuluyor. Dolayısıyla terbiye vasfı Yüce Rabbimizin bir vasfı olmuş oluyor. Ve Rabbul Alemin sadece insanlar, cinler değil, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat anlamındadır. Çünkü Şuara suresinde Firavun Musa Aleyhisselam'la konuşurken Musa Aleyhisselam, "ben sana alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. İnni Resul Rabbil Alemin. Ya da Resulü min Rabbil Alemin." Alemlerin Rabbinin sana gönderdiği ve seni işte imana, hidayete davet etmekle görevlendirdiği elçiyim diye Firavun'a gittiği zaman Firavun Musa Aleyhisselam'a sordu. Kale Firavunu ve ma Rabbul Alemin. Dolayısıyla Firavun'un bu sorusu ve Musa Aleyhisselam verdiği cevaplar Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi Allah'ın kim olduğu ve alemlerden maksadın ne olduğu noktasında yine Kur'an-ı Kerim'in bizzat tefsiri, açıklaması olmuş oluyor. Firavun soruyor. Ve ma Rabbul Alemin, ey Musa, sen bana alemlerin Rabbinin elçisi olarak geldim diyorsun. O beni sana gönder diyorsun. Kendinden başka da bir Rab tanımıyor zaten gelecek aşağıda. Peki Rabbul Alemin kimdir? Sen bundan neyi kastediyorsun? Musa Aleyhisselam cevaben "Kale Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin." Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsanız, bu konuda yani samimiyseniz, alemin Rabbi göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan bütün varlığın Rabbidir. Dolayısıyla alemin maksat göklerdir, yeryüzüdür ve arasındaki bütün mahlukattır. Sonra Firavun diyor ki "Kalimin havlehu la testemi'un." Bak bu adam neler söylüyor, bu sihirbaz ağzına neler çıkıyor diyor musunuz diye yine tehditvari bir ifade bulununca Musa Aleyhisselam "Kale rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin." O Rabbul Alemin, alemin Rabbi olan Allah aynı zamanda hem sizin ey Firavun ve avanesi hem de bütün geçmişlerin, ecdadınızın, babalarınızın Rabbidir. Demek ki Rabbul Alemin aynı zamanda gelmiş geçmiş bütün insanlar Rabbi anlamında. Yine Firavun'un burada itirazları var. İşte size gönderilen bu elçi Lemecnun, delinin birisi, saçmalıyor, ne konuştuğunu bilemiyor falan diye söylüyor. Yine Musa Aleyhisselam Rabbul Alemin kim olduğunu ısrarla açıklamaya devam ediyor. Yani Firavun onun sözünü kesmeye çalışıyor ama Musa Aleyhisselam Rabbul Aleminden kastın ne olduğunu tam olarak sonuna kadar açıklamaya gayret gösteriyor. Kale Rabbul Meşriki vel Mağribi, o Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi, doğunun batının, ve ma beynehuma ve ikisi arasında bulunan bütün mahlukatın Rabbidir. İn kuntum ta'kilun, eğer aklınızı kullanmak istiyorsanız diyor. Peşine tabi Firavun kale li ittehaz ilahen gayri, eğer benden başka ilah edinirsen seni hapse atarım diye tehditten savurmaya devam ediyor. Bu ayeti kerimeler, yani Şuara suresinin 23'ten 28. ayete kadar olan kısmı aslında Elhamdülillah Rabbil Alemin'deki Rabbul Alemin'in den maksadın ne olduğu ve özellikle aleminden maksadın neler olduğunu bize Kur'an'ın ayetleriyle, ifadeleriyle açıklamış oluyor. Buna hareketle şunu söyleyebiliriz. El Alemin, her ne kadar bazı müfessirler sadece burada akıllı varlıklar, melekler, insanlar, cinler diye bir açıklama yapsa da Kur'an'ın diğer ayet-i kerimeleri buradan Allah'ın yarattığı bütün yaratıklar, mahlukat, gökler, yer, doğu, batı, insanlar, cinler, melekler ve bütün yaratılmışlar olduğunu söylemiş oluyoruz ve Cenab-ı Hak kendisini de bütün bunlar Rabbi olarak bize tanıtıyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi nasıl bir terbiyedir? Herhangi bir şeyi tedricen kemale erdirmektir. Tedricen, yani bir varlığı sıfır noktasından alarak onun her türlü ihtiyacını karşılamak suretiyle maddi manevi ihtiyaçlarını, ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etme, karşılamak suretiyle onu kademe kademe, safa safa kemale erdirmek. Kainatta mevcut her bir varlık kendine has terbiye kaydeleri sayesinde derece derece kemale erer. Bu kaydeleri koyan ise şüphesiz Cenab-ı Hak'tır. İnsanın yaratılıp kemale erdirilmesi süreci Allah Teala'nın tedrici terbiyesine en güzel misaldir. Şimdi tabii insanın örnek olarak insanı alacak olursak orada insanın hem maddi olarak yaratılması, bir damla su, beni nutfeden başlayarak olgunluk seviyesine varıncaya kadar ki o geçirmiş olduğu süreç, aynı zamanda kendisine üflenen ruh, verilen işte akıl, görme, duyma, akletme melekeleri ve bunları kanalıyla da insanın manen ve ahlaken de kemale ermesi, her iki bakımdan da, yani bir taraftan fiziki olarak, bir taraftan manevi olarak insanın nasıl olgunlaştığı süreçlerini iyice tefekkür ettiğimiz zaman orada insan üzerinde ilahi terbiyenin nasıl tecelli ettiğini de görme imkanı bulabiliriz. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh, insanda gerçekleşen bu terbiye sürecini kendi ifadeleriyle şöyle dile getiriyor. Yani bakalım ki o Rabbul Alemin, Alemin Rabbi olan Allah'ın o rububiyet vasfı, o terbiye edici vasfı bir insanda ne şekilde gerçekleşiyor? Onun izahı babında Elmalı bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yeryüzünün bir kenarında bir adacık ortaya çıkıyor. Süzülmüş topraklar taşlaşıyor. Taşlar eriyor. Madenler filiz veriyor. Kayaların, toprakların arasında tohumcuklar ve bunlardan çeşitli otlar, ağaçlar, türlü türlü hayvanlar çoğalıyor. Bir damla meniden milyonlarca insan tohumu fışkırıyor. Tasfiye ve aşılama ile yavaş yavaş canlanma safhalarını geçirerek embriyon, cenin, ondan canlı, kemikli cenin, ceninden ağlayarak doğan bebek, küçük çocuk, yine aşamalı olarak yuvarlanan, yürüyen, kekeleyen yavrucak, sonra koşup oynayan afacan çocuk, sonra dişlerini değiştirip şahlanmaya başlayan bülü çağına ermiş, iyi kütten ayıran, çiçeğini açıp meyvesini vermeye özenen akıllı ergin, sonra şahin gibi dünyaları tutan çalışkan bir delikanlı, sonra arslan gibi kuvvette kemal çağına ermiş kamil bir insan, sonra fiziki yapısı maneviyatında erimeye, aklı ve temiz kabiliyeti süzülmeye, zayıflamaya başlayan bir yaşlı, nihayet sadece iyi veya kötü bir ruh olup uçmaya veya göçmeye hazırlanan pek ihtiyar zayıf bir insan, hasılı yer ve zaman içinde nefesten nefese sayılamayacak kadar şuur yükleriyle yürüyen ve her an şekilden şekle değişerek varacağı yere ulaşan ve bütün bu değişmelerde hiç değişmemiş gibi ben deyip giden insanlar. Bu insandaki o ilahi terbiyenin bir kısım tecellilerinin izahını böyle yapıyor Elmalı merhum. Bu tabi bu izahlar, yani insanlarda gerçekleşen o terbiyenin ifadesine yetmez. Yani oradaki gerçekleşen şeyleri sadece bir insanı alacak olsak, kendimizi alacak olsak, kendimizin üzerindeki bedenimiz, ruhumuz, beynimiz, kalbimiz üzerindeki gerçekleşen o ilahi terbiyenin gerçekleşeni anlatmak isteyecek olsak, ona diğer sayfalar, efendim ciltler, dolu kitaplar yetmez. Sadece bir fikir verim açısından bunu böyle ifade etmek mümkündür. Tabii ki maddi varlıklarda zorunlu olarak cereyan eden bu terbiye hakikati, insanın sahip olduğu her türlü istidat ve kabiliyetleri geliştirebilmek için kaçınılmazdır. Bu sebeple İslam dini insan terbiyesine son derece önem vermiştir. Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde terbiye edilen, ona göre davranan insan meleklerden daha üstün bir makama yükselme imkanı elde edebilir. Ama İslam terbiyesinden mahrum olan, nefsine, şehevi arzularına ve maddi menfaatine göre hareket eden kimse de hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Onun için Fâruk-ı Kâin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin esas gayesi insanları Allah'ın istediği istikamette terbiye etmektir. Din olmadan insan hayatı bir mana ifade etmediği gibi her seviyeden insanın da bir din muallimi ve terbiyecisine ihtiyacı vardır. Bunlar ise ilk olarak peygamberler ve onları takip eden kimselerdir. Günümüzde terbiyene eğitim kavramı kullanılıyor. Modern bilimde eğitim, insanı belli hedefler istikametinde safhalardan geçirerek yetiştirme, bu süreçte elde ettiği bilgi, beceri ve değerleri kullandırmak suretiyle şahsiyetini kemal erdirme faaliyet olarak tarif edilmektedir. Bu rastgele yapılan bir faaliyet değil, belli kaideler çerçevesinde gerçekleştirilen, nesilleri içtimai hayata hazırlayan ve onlara lazım gelen her türlü donanım verimi hedefleyen nizami bir faaliyettir. Bir kimse ancak hakiki ve planlı bir eğitim sürecinden geçtikten sonra gerçek insan özelliği, hüviyeti kazanabilir. Zira onun bütün kıymeti gördüğü terbiye ve bu yolda elde ettiği güzelliklerden ibarettir. Kişinin kabiliyetlerini umumiyetle kendi kendine telakki edebilmesi zordur. Bu yüzden planlı bir eğitime ihtiyaç vardır. İşte bu insanın ihtiyaç duyduğu bu eğitimin nasıl olması gerektiği, Efendimizin bunu nasıl yaptığı konularını örnekleriyle beraber inşallah bu programda ve gelen programlarımızda anlatmaya devam edeceğiz. Programın şu an sonuna girmiş durumdayız ve siz diğer dinleyenlerimi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.